بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. از این رو بسیاری از مسائلی که در قلمروی فلسفه بود در قلمروی علم کلام هم قرار گرفت. فلسفه و کلام مسائل مشترک زیادی دارم. اگر کسی کتب کلامی را خصوصا کتب کلامیه که از قرن هفتم به بعد تألیف شده مطالعه کند میبیند اکثر مسائل کلامی اسلامی همان هاست که فلاسفه خصوصا فلاسفه اسلامی در کتب خود طرح کردن. آسه داییم که دیدیک که یعنی شیده کلام علمینده ایلک نسل باشلادی، هنگی کنونلر سوز کنوسو اولدو و آسه داییم که بو کلام علمینین بیر ایلم اولاراک اسلام دنیاسنده ارتایا چیکیشینی نردن باشلادی و نسل گلیشتیینی آنلاتیوردو بو بولومده. Velhasıl geçmiş bahsimizde özetle denildi ki böyle nazara geliyor ki ilk meseleler ki gündeme alınmıştır insanın hürriyeti ve hür olup olmadığı konusudur. İnsan özgür müdür? Özgür iradesiyle mi kendi işlerini yapıyor? Yoksa insanda bir özgürlük denilen bir kavram yoktur. Her şey kaza ve kaderdir. Önceden belirlenmiştir Allah'ın ilminde ve yazılmıştır. İnsan sadece bunu, bu süreci, yazılan süreci yaşamaktadır. Yani kademe kademe yazılan süreç insanın önüne çıkmaktadır ve insan onu yaşayarak gitmektedir. Yoksa mesela o Cebriye'ye göre Allah önceden her şeyi biliyordu ve her şeyi de kaydetmiştir. Allah'ın bilgisinin de tersine iş görmek mümkün değil. Dolayısıyla insandaki bir özgürlük, insan gelsin kendi iradesiyle kendi işini yapsın ve burada Allah'ın ilmine ters düşecek bir duruma düşsün. Öyle bir şey olası değil. Dolayısıyla önce de her şey yazılmış. Cebriye görüşüne göre alın yazısıdır, kaderdir, kazadır. Allah hükmünü vermiş, Allah düzeni koymuş. İnsan sadece Allah'ın da, insanın kendisi de Allah'ın kaza ve kader ettiği, takdir ettiği varlıklardan birisidir. Allah'ın koyduğu düzen içerisinde yürümektedir. Bir görüş buydu, diğer bir görüş de yok. Hayır, insan kendisi özgürdür. Hiçbir şekilde kendi işinde Allah'ın mesela kaderi diye bir söz konusu değil. İnsan kendi iradesi, hürriyetiyle kendi yazısını, kendi kaderini kendisi çizmektedir diye bir düşünce bunun karşısındaydı. Ve az edeyim ki burada bir takım mektepler ortaya çıktı. Sonra dedik ki bu meseleler gitgide Allah'ın mesela hükümlerinin ve Allah'ın gerçekleştirdiği işlerin belli bir Kur'an'a bağlı olup olmadığını gündeme getirdi. Allah acaba mesela bir şeyi yapıyorsa Allah'ın işlerinde Allah'ın takdiratı, Allah'ın hükümleri belli bir Kur'an'a göre midir? Yoksa Allah dilediğini hükmeder, dilediğini yapar. Hiçbir Kur'an Allah'ın işinde aranmaz mı? Ya ikinci mesele, mesela acaba belli bir Kur'an'a tabi olduğu takdirde bunu insanın aklı anlayabilir mi, anlayamaz mı? İnsanın aklı ne kadar burada bu kuralları anlamakta yeterliği var, yok mu? Bu gibi meseleler gitgide gelişerek geldi. Allah'ın adalet konusu, Allah'ın hikmet konusu ve gitgide bu meseleler şuraya çekti ki bu varlık düzenini anlamak için ve Allah'ın işlerini bilmek için, Allah'ın sıfatlarını bilmek için varlığın kendisini de yani varlık alemindeki varlıkları da bir şekilde irdelemeyi gerektirdi. Varlıkların mesela cisim, gayri cisim diye ikiye bölündü. Cisimlerin mahiyeti nasıldır, gayri cisimlerin mahiyeti nasıldır, insanın ruhu nasıl bir varlıktır, melekler nasıl bir varlıktır, cisimler nereden oluşur gibi. Hatta felsefede söz konusu olan şeyler de az edeyim ki felsefenin konusu olan konular bile, meseleler bile gitgide kelam ilmine girmiş oldu. Çünkü kelam ilminde gördüler ki bir takım itikatların temelini savunabilmeleri için, bir takım itikatları, dini itikatları iyi anlamak için bunları da anlamaları gerekiyor. Varlıkları irdelemeleri gerekiyor. Mesela Allah'ın hikmetini anlamak için, Allah'ın ilmini anlamak için, Allah'ın adaletini anlamak için, Allah'ın tevhidini anlamak için bu varlık alemini de incelemek gerektiğini gördüler. Dolayısıyla bu varlık alemini de incelemeye koydular ve felsefenin meseleleri de kelam ilmi dahiline girmiş oldu. Diyoruz ki işte bu yüzdendir ki görüyoruz ki felsefe kelam ilminde birçok felsefi konular da kelam ilmi dahilinde söz konusu edilmektedir ve felsefe ile kelam arasında ortak birçok meseleler söz konusu olmuştur. Ki kelam felsefenin bir takım meselelerini ele almış, bunu daha da sorgulamış, felsefede söz konusu olan öğretiyi veyahut da bir takım sorular gündeme getirmiş o konuda, felsefe konulara cevap vermek zorunda kalmış ve keza bilahare bir şekilde hem kelam ilmi, felsefenin gelişmesinde, detaylanmasında hem de felsefe kelamın daha derinleşmesinde birbirlerine etki yaparak gelişmişlerdir. Özellikle diyor ki 7. asırdan bu tarafa yazılan kaynaklara müracaat ettiğimizde kelam ilminde bunu belirgin olarak görüyoruz ki birçok mesele felsefede söz konusu olan birçok mesele aynı zamanda kelam ilminde de söz konusu edilmektedir. Hala bu şeyi okuyalım metni, bir tercümesini edelim, bakalım ki bir şey var mı, ek bir şey. Ezin ruh, bu yüzden, hangi yüzden? Yani çünkü kelam ilmi detaylandı, genişledi ve gördüler ki bir takım kelam ilmindeki itikatları savunmak için varlık aleminde inceleme yapmaları gerekiyor. Bisyare ez mesaili ki der kalem ruhi felsefe bud, birçok meseleler ki felsefenin genel kalemru yani sınırları içerisindeydi. Muhit içerisindeydi. Kalemru sınır demekti. Birçok meseleler ki felsefenin alanı ya alan dediğimiz alanı içerisindeydi. Der kalemru elmi kelam hem karar gelir. Kelam alanına da girmiş oldu. Felsefe ve kelam mesaili müşterek ziyade dairen felsefe ile kelamın birçok ortak meseleleri vardır. Eğer kesi kutubu kelamıra, eğer bir kimse kelam kitaplarını, hususen kutubu kelamıyı ki özellikle o kelam kitapları ki ezgarni heftun bi ba'd ta'lif şöyle 7. asırdan sonra yazılmışlardır. Mutalaa konat o kitapları mutalaa ederse mibinet ekser mesaili kelamı İslami hemen az ki felsefe, hususa felsefe İslami de kutubu hud terk eder. Görecek ki kelam kelamda olan, İslami kelamda olan birçok meseleler o meselelerdir ki felsefede özellikle İslam filozofları tarafından söz konusu, felsefe kitabında söz konusu olan meseleler aynen İslami kelamda da söz konusu edilmiştir. Felsefe-i İslami ve kelam-ı İslami der yekdiger ziyad tesirkerden İslami felsefe ve İslami kelam birbirlerinde çok fazla etki bırakmışlardır. Yeki az on tesirat inez ki bu etkilerden birisi şudur ki kelam bereyi felsefe ve felsefe mesaili cedidi cebren metrehsah kelam felsefeye cevap vermek üzere birçok yeni meseleler söz matrah etti yani gündeme getirdi. Ve felsefe niz mucib şud daireyi kelam müsteddiyabet felsefe de sebep oldu ki kelamın sınırları daha genişlesin ve daha derinleşsin. Burada genişlesin diye bir derinleşmesidir. Beyin me'naki. Bu anlamdaki zerureti terimi suyarez mesaili felsefi der kalemru kelam lazım şinaklaşır. Bu anlamda genişledi ki birçok felsefe meseleler kelam dairesinde bahsedilmek lazım görülmüş oldu. Yani gerekli gördü ki birçok felsefe konuları da aynı zamanda kelamda, kelam ilminde söz konusu edilip incelenmesi gerekiyor. Şayet biyari huda ma ba'den tevfik ya biyabim ve numunahay az her du kısım ki bu onha işare kerdim biyabarim. Şayet diyor ki ileride biz Allah'ın yardımıyla tevfik bulabiliriz ki her iki meseleden örnekler kitabımızda getirelim. Ya kelamın felsefeye sormuş olduğu sorular ve felsefenin kelamda getirmiş olduğu genişlemeye dair meselelerden hangi meseleler olduğunu kitabımızda ileride inşallah şey edeceğiz, işaretlerde bulunacağız. O halde Burası bu böylelikle bize bir özet niteliğinde olsa bile kelamın başlangıç sürecini bir anlatmış oldu yani. Şimdi burada ikinci bölümde kelam-ı akli ve kelam-ı nekli diye iki bölüme ayırıyor. Diyor ki kelam ilmi iki kısma ayırıyor. Bir, sırf akla dayanan kelam, bir de nakle dayanan, sırf nakle dayanan nekli. Akl yani o konular ki akıl o konuda hakemlik yapıyor. Yani kelam ilminde söz konusu olan meseleler bir kısım böyledir ki oradaki hakem, orada karar verici olan, ispat veya reddedecek olan yetkili makam sadece akıldır. O konuya akıl dışı bir delil getirsen bu delil geçerli sayılmaz. Bir takım meseleler var ki onun delili akli bir delil olmalıdır. Yani burhan olmalıdır. Yani mantıkta delil sayılan delil olmalıdır. Ki akılın getirmiş olduğu deliller mantıkta belirlenmiş, yani mantıkın kabul ettiği delillere akli deliller söylenir. Yani o deliller ki onun mukaddimeleri, o delilin temellerini oluşturan akli verilerdir. Akıldır ki diyor ki bu gerekçelerle doğrudur, böyledir, bu vardır veyahut da bir takım verilere dayanarak diyor ki bu yanlıştır, yani doğru değil ve reddediyor. Yani kelam ilminde bir takım meseleler var ki bunun dayanağı sadece akıldır. Akıl dışı bir delil sorsan diyecek ki ya, bu delil değildir. Bunlara örnek olarak Allah'ın varlığı ve birliği. Allah'ın var oluşu ve Allah'ın tek oluşu biz nakli delil getirsek bu delil sayılmaz. Eğer bir insan dese ki Allah var. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ben varım. Veya Allah birdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki kul huvallahu ehad. Allah tektir. Böyle bir delil getirse bu delil geçerli sayılmaz. Niçin? Çünkü Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu buna bağlı ilk başta Allah'ın varlığını ispat eder. Yani Kur'an'ın delil sayılacağı birkaç şeyin ispatından sonra. İlk başta gelen Allah'ın varlığı ispatlarına. Sonra gerek Kur'an'ın Allah'ın kelam olduğu ispatlarına. Bir beşerin sözü olmadığı ispatlanması lazım. Ki iki aşama geridedir. Kur'an'ın delil olabilmesi için iki aşama geçirilmesi lazım. O halde Kur'an'dan biz Allah'ın varlığını ispat etmemiz için bir delil getirdiğimizde karşılar dedi ki ben Kur'an'ı henüz tanımıyorum ki sen bunu bana delil olarak, yani hem insanın kendisinde ki akıl bunu deme hakkına sahiptir, hem de ki eğer muhatabımız mesela münkir olan birisi ise onun da böyle bir şey deme hakkı vardır. Dolayısıyla arz edeyim ki şöyle bakmayın. Nakli delil, yani nakle dayanan delil. Nakıl ya, yani bir söze. Az edeyim ki Allah'ın sözü, peygamberin sözüne dayanan delillere nakli delil denilir. Dolayısıyla nakil ya naklediyorsun. Böyle değil mesela. Şimdi bir takım meseleler kelam ilminde bunun dayanağı sadece akıldır. Hakem orada akıldır. Akıl olmazsa orada hiçbir şey onu ispat edemez. Bir takım meseleler de var ki onun dayanağı akıl olabildiği gibi ama bazı yerlerde akıl da olmayabilir. Sadece nakildir. Örneğin mesela diyelim ki bir Müslüman inanıyor. Diyor ki örneğin yalan konuşan insanın ağzı kıyamette kokar. Kokusu başkalarına eziyet eder. İnsan ondan kazanır. Şimdi buna dair bizim akli bir delil, akli bir veri, ispat imkanımız yok. Bu yalan konuşan insanın kıyamette ağzı kokacaktır, kokusu insanları nefret ettirecek, ondan kaçacaklardır gibi bir inanışın delili sırf nakildir. Nakil diyen ne? Yani peygamberin sözü veyahut da Kur'an-ı Kerim'i var. Eğer bir insan buna inanıyorsa neden, hangi değerlere inanıyorsun? O diyebilir ki, elbette bu böyledir. Niçin? Çünkü ya Kur'an-ı Kerim'de böyle demiş Allah, veya da Peygamber'e böyle demiş. Ha, bu buna delil olur. Bu kime için delildir? Bu o insanlar için delildir ki bu ilk başta Allah'ın vardı ispatlanmış. Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu, Peygamber'in Allah'ın elçisi olduğu ispatlanmış. Dolayısıyla bir teferruatta da burada aklın bizatihi giremediği bir alan oldu. Akıl şimdi kıyameti göremiyor, tespit edemiyor. Oradaki ehvalından haber yoktur. O kıyametteki ehvalın durumuyla ilgili Allah'ın elçisi olduğu ispatlanan kişinin, peygamberin sözüne dayanıyoruz. Diyoruz ki evet böyledir. Ya sırat köprüsü şöyledir. Böyle incedir, böyle korkuştur, böyle cehennem üzerinden geçer gibi. Ya hesap kıyamet günü şöyle olacak. Kıyamet günü böyle hava sıcak olacak, güneş bu kadar yakıcı olacak ve benzeri gibi konularda bu gibi şeylere dair delilimiz neden? Nakilden olabilir. Dolayısıyla diyor ki kelam ilminde ispatlanmak istenen deliller, konu şeylerden, itikatlardan bir kısmının dayanağı sadece akıldır. Eğer orada nakle, yani Allah'ın ve Peygamber'in sözüne dayanılsa bile, yani delil getirse onlardan bile, sadece teyit amaçlıdır. Yani bir ispat metodu olarak değil. Aklın metodunu destekleyici amaçlıdır. Oradan bir delil getirirse bile. Bir takım meseleler de var ki onun dayanağı sadece nakildir. Hangi konular? O konular ki orada aklın artık kendisi bizatihi orayı aydınlatamıyor. Yani akıl oraya giremiyor. Aklın giremediği alanlarda varlığı ispatlanan ve doğruluğu ispatlanan Allah'ın kelamı ve Peygamber'in kelamıyla o konulardaki delilimizi sunuyor. Dolayısıyla kelam ilmi iki kısımdır. Akli ve nakli. Buna kelamda kelam-ı akli ve kelam-ı nakli oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bunu okuyalım. İlmi kelam der aynin ki yek ilmi istidlali ve kıyasist. Kelam ilmi. Aynı zamandaki bir istidlali ve kıyasi bir ilimdir. Ez nezer-i mukaddimat ve mebani ki der istidlalat-ı hubbikar miberet. Diyor ki o mukaddimeleri, öncülleri ve mebadi ve temelleri, başlangıç ilkeleri açısından ki kendi delillerinde onları kullanıyor. Muştemil berdu bekşez. İki kısmını. Akli ve nakli. Yani bir takım mebde-i yani dayanağı ve öncülü aklidir, bir takımı da naklidir. Bekşi akli kelam, kelamın akli bölümü mesaili is ki mukaddemat onun sırfen ez akli girdi şurası. O meselelerdir ki onun mukaddimeleri, onun öncülleri, delillerinin temelleri yalnızca akıldan alınmaktadır. Ve eğer ferzen ve eğer faraza bir nakil istinad şevet, nakle de dayanılsa, nakilden de bir delil sunulsa ve envan-ı irşad ve teyyid-i hukuma akles. Bu sadece aklın hükmünü teyit etmek amaçlıdır ve aklın verisini hükmüne irşad etmek şeklindedir. Misli mesail-i merbut bir tevhid ve nübüvvet ve berkez mesail-i maad. Örneğin diyor ki tevhide dair meseleler, peygamberliğe, nübüvvete dair meseleler ve kıyametin bir takım meseleleri. Kıyametin bir takım meseleleri sıfır akıl. Kıyametin mesela diyelim ki aslının varlığı mesela. Derin gune mesail istinad bir nakles kitab ve sünnet kafinist. Bu gibi konularda kitaba nakle, nakil yanına yani kitap yani Kur'an Allah'ın sözü ve sünnet ve peygamberin sözüne. Allah'ın ve peygamberin sözüne istinad etmek, dayanmak kafi değil, yeterli değil. Sırfen ez akrabiyet istimdat şevet. Bu konularda sadece akıldan yardım alınabilir. Akıldır bu konuda bize delil sunabilecek. Bekşi nakli kelam, kelamın nakli bölümünün ölümü ise mesailiyiz ki her çemdet usulü dinest. Her ne kadar usulü dinden sayılsa bile o ikinci bölümde ve bayet ve onha mümin ve mutakit bud, onlara itikad edilmesi gereken konular olsa bile veli nezer bi inki in mesail ferin fer nubuvvetes. Veli bu açıdan ki o meseleler nübüvvete bir fer'idir, teferruatıdır, nübüvvetten sonra gelen bir konudur. Ne mukaddem ben nübüvvet, nübüvvetten önce değil ve ne eyni on ve nübüvvetin kendisi değil. Kafiz ki ez terigi vehyi ilahi ya suhani kat'i peygamber metlem ispat şüvet. O konularda yeterlidir ki Allah'ın vahiyi vasıtasıyla ya peygamberin kesin sözü vasıtasıyla o konunu ispat edilsin. Misli mesail mevbi imamet, örneğin imamet konusu. Şimdi imametin varlığı, buna dair akli delil olabilir getiresin. Ama burada farz-ı akli delil sunulmasa bile nakli delil yeterlidir. İmamet vardır peygamberden sonra ve filan şahıs peygamberin tayin ettiği imamdır. Buna eğer Kur'an'dan ve peygamberin sözünden bir delil sunulsa kesin delil bu yeterlidir. Elbette bir akide-i şiye ki imamet râz usulü din İslam müddanet. Ama bu açıdaki şiyeye göre imamet dinin temel inançlarındandır. Ve ekser mesail mevut bir mahat. Ve kıyamete dair birçok meseleler. Evet. Bu cümlenin cevabı gelmedi. Elbette bir akide-i şiye. Elbette bu var. Doğru. Bu yani imamete dair meseleler hangi yani şeye göre elbette bir akide-i şiye ki imamet ve usul din İslam müdanet. Yani bu imamete dair inanış şiaya göredir. Şia bu konudaki görüşünü peygamberin kesin sözünden veya Kur'an ayetlerinden ispat edebilirse yeterlidir. Ki şiada zaten bu yöntemi ön plana çıkıyor. Ve ekser mesail merbut bir maat, kıyamete dair birçok meseleler de gelen aklıdır. Yani demin örneği verdiğim örnek gibi, mesela Sırat Köprüsü'nün korkunç bir aşama olduğu mesela ve benzeri konular, bunlara dair inanışlar veya hesap kitabı nasıl olacağına dair inançlar, bunların dayanağı nakildir. Bunların burada aklın bize sunacağı bir şey yoktur, delili yoktur. Evet. Gelelim tarifi ve muzi ilmi kelamı. İlmi kelamın tanımı ve ilmi kelamın konusu. Arz edeyim ki her ilmin, bu bir kuraldır, her ilmin mutlaka bir konusu var. Yani bir konuyu esas alır, sonra o konu üzerinde inceleme yapıyor. Örneğin mesela diyelim gelelim bizim kendi normal pozitif ilimlere, mesela tıp ilmi veya fizik ilmi, bir biyoloji ilmi ve benzeri. Bu gibi ilimlerde biliyoruz ki her birisi bir şeyi kendisine konu edinmiş. Örneğin tıp ilmi insanın vücudunu, insan bedenini konu edinmiş. İnsan bedeni üzerinde inceleme yapıyor. Hangi durumlar insanın sağlığını sağlar, insanın sıhhati nasıl olur, insanın hastalığı nasıl oluyor ve insanın sağlığı nasıl korunur, insanın hastalığı nasıl tedavi edilir gibi. Velhasıl konu nedir? İnsan bedeni. İnsan bedeni konu edinmiş, bu bedenin üzerinde çalışması sürdürüyor. Fizikte mesela diyelim ki madde mesela ele alınmış, maddenin yapısı, madde mesela diye nasıl meydana gelir, teşekkür nasıldır? Evet, fizik ilmini okuyanlar daha iyi biliyor. Bir arada bir konusu var. Biyoloji mesela canlı varlıklar, bitkileri tut da diğer varlıklara göre bu canlı varlıkların nasıl oluşuyorlar, süreçleri nedir, bunların özel durumları nedir, bunların özellikleri nedir ve her birisiyle ilgili bize bir bilgi sunmaya, araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla görüyoruz ki her ilmin bir konusu var. Bir konu, bir şeyi alır, konu ediniyor, sonra konunun üzerinde çalışma yapıyor. Genel mesela diyelim ki örneğin dil bilgisi gibi Arapça ilmi, Arapça dilini esas alıyor. Buna bize bunun üzerinde eğitim veriyor. Edebiyatta mesela. Ve keza toplumsal ilimlerde siyaset ilminin belli bir konusu var. Diğer mesela psikolojinin kendisine göre bir konusu var. Ve her ilim, her ilmin bir konusu. Yani ilim, her ilimde mutlaka bir şey konu edinilir. Sonra o konunun özellikleri, o konu üzerinde inceleme yapılıyor. Bu konunun özellikleri nelerdir? Bu konunun daha derinlemesine anlaşılmaya çalışılıyor. Böyle olduğuna göre kelam biliminin de mutlaka bir konusu olmalıdır diye hemen insanın zihnine geliyor. Kelam da bir ilimdir. Peki kelam ilminin konusu nedir? Bu birinci soru. İkinci soru, her ilmi ilk başta detayına girmeden önce bir genel tanıtım yapılıyor. Örneğin yine aynı şeyden ele başlasak, mesela tıp biliminden, tıp biliminde ilk başta öğrenciye ona bu tıp ilminde öğreneceği konuların, yani öğreneceği şeylerin bir genel tanıtımı yapıyor. Kardeşim, biz bu alanlara geldiniz, tıp, yarın tabip olacaksınız. Size biz bu süreçte insan bedenini detaylarıyla tanıtmaya çalışacağız. İnsan bedenini tanıtacağız. O bedenin özelliklerini size sonra anlatacağız ve sağlığının, hastalığının nasıl oluştuğunu biz anlatacağız. Yani bir ilme başlarken bir de tanım yapılıyor her ilimde. Keza her ilimde. İlk başta o ilmin detayına girilmeden önce öğrenci neyi burada öğreneceğine dair bir genel veri zihninde oluşması hasebiyle bir genel bir tanıtım yapılıyor. Bu genel tanıtıma tarif, o ilmin tarifi, tanıtımı deniliyor. Peki buna göre kelam ilminin de tanıtımı olmalı. Kelam ilminin tanıtımı nedir? Kelam ilmini biz eğer mesela bir insana bize sorsa ki ne ilmi okuyorsunuz, kelam ilmi okuyoruz dediğimizde nasıl bir şeydir o, ne, burada ne öğretiliyor dediğinde biz buna bir tanıtım yapalım ki bu ilim bir ilimdir ki bu alanlarda bize detaylı bilgi sunuyor. Bu genel, özet bir tanıtım, buna da o ilmin tarifi denir. Bu da ikinci mesele. Ancak arz edeyim ki her ilmin bir konusu olur dedik var. Burada üçüncü bir mesele söz konusu olmuş. O da peki mesela her ilim bu konu bu ilme mahsustur derken yani bir şeyin bir ilmin konusu olduğunu olma ölçüsü nedir? Mesela insan bedeni diyoruz ki tıp ilminin konusudur. Hangi ölçülere dayanarak biz diyoruz ki insan bedeni tıp ilminin konusu? Yani başka bir tabirle ilimleri konularına göre birbirinden ayırma ayrıştırma nedeni veyahut da bir ilme bir şeyi konu kabul edip o onun dışındaki kalan şeyleri konuları bu ilmin dahiline girmediğini beyan etmek istediğimiz takdirde ne hangi ölçüleri sunmalıyız? Mesela eğer tıp biliminde gelip bir insan bize maddenin yapısından bahsederse burada tıp öğrenciler dediler ki kardeşim bu bizim alanımız değil. Biz burada maddenin yapısını okumuyoruz derler. Bize insan bedeniyle ilgili bir ders ver derler. Peki nasıl oluyor da biz hangi ölçülere dayanarak diyoruz ki insan bedeni tıp ilminin konusudur ama maddenin yapısı tıp ilminin konusu değil. Keza eğer fizik okuyan bir öğrencilere gidip göz hastalığından bahsedersek gözü mesela şöyle hasta olur, şu mikroplar gözü hasta eder, şu mikroplar mesela diyelim ki bu etkiyi yapar ve bu mikrobun ilacı şudur diye bir fizik öğrencilerine ters vermeye kalkarsak o öğrenciler hemen derler ki kardeşim bu bizim konumuz değil. Bu tıp alanında git bunu tıp üniversitesinde tedrisin yap. Bizim alanımız mesela diyelim ki atomların yapısıdır. Sen bize söyle atomlar nasıl teşekkül bulmuştur? Atom, elektron, proton bunların işlemesi nasıldır? Bunların hareketi nasıl oluyor? Böyle şeylerden bize bahset. Sen göz hastalığını git tıp fakültesinde oku. Dolayısıyla bir şeyin, bir ilmin konusu olup da diğer şeylerin o ilmin konusu olmadığında bu ayrıştırmayı sağlamaktaki ölçü nedir? Diyor ki, bunu ölçü olarak aynı zamanda bunu mantık biliminde bize, yani mantık biliminde eğitim yapılan konulardan birisi. Mantık ilminde şöyle bir ilimlerin konularının ayrıştırmasında bir ölçü, bir ölçü, bir mizan bahsediyor. Diyor ki, her ilmin konusu o ilim, o şeydir ki, her ilmin konusu o şeydir, o nesnedir ki, o ilimde o nesnenin, o şeyin özel özellikleri bahsedilir. Arz edeyim ki, her şeyin bir özel özelliği var, bir de genel özellik var. Mesela diyelim ki, insan diyelim. İnsanın has özellikleri ki insanda var, başka bir şeyde yoktur. Nedir? İnsanın has özelliklerinden birisi, mesela insan gülebilen bir varlıktır. İnsan dışında diğer canlılar ise gülmez. İnsanın has özelliği. Şimdi ama genel özellikler nedir? Mesela renk. Beyaz, siyah ve esmer renginde olmak gibi. Bu insana has bir özellik mi? Yok. İnsan dışındaki şeyler de beyaz olabilir, siyah olabilir, esmer olabilir. Şimdi dolayısıyla mesela eğer biz gelip insanın bedeninden bahsederken insanın bedeni beyazdır, siyahtır diye o tıp biliminde bahsedilseler derim ki kardeşim bu insana has özellik değil ki sen bunu burada bahsediyorsun. Bu bizim alan dışına çıkar. Bu insanın özgü bir şey değil. İnsan dışındaki şeylerde mesela taş da var ki beyazı siyahtır. Beyaz mermer var, siyah mermer var mesela. Dolayısıyla renk mesela insanın has özelliği değil. İnsan bedeni tıp ilminde mesela konu edindiğinde o bedene has özellikleri az edeyim ki tıp ilminde konu ediliyor. Bir de hangi has özellikleri bir bakış açısından sağlık ve hastalık yönüne olan özellikleri, insan bedeninin sağlık ve hastalık yönüne has özellikleri nelerdir? Bu tıp biliminde bahsedilir. Dolayısıyla şöyle tanım etmişler. Demişler ki, her ilmin konusu o şeydir ki, o ilimde o konunun has özellikleri bahsedilmektedir. Tıbbın konusu nedir? İnsanın bedenidir, sağlık ve hastalık açısından. Niçin? Çünkü tıp ilminde sadece insanın bedeninin bu açıdan özel özellikleri bahsedilmektedir. Biyolojinin mesela konusu canlı varlıklardır. Niçin? Çünkü biyolojide canlı varlıkların canlı olma açısından özellikleri bahsedilmektedir. Bu canlılık ne demektir? Canlılık neyle oluşur? Gıda almakla mı? Nesil üretmekle mi? Hareket etmekle mi? Yoksa mesela diyelim canlılığın ölçüsü nedir? Bu açıdan mesela ele alınıyor. Dolayısıyla diyorlar ki biyolojinin ilk konusu canlı varlıklardır. Şimdi o halde diyor ki peki bu ölçüye göre yani birinci, her ilmin bir konusu var. Ve her ilmin de konusu o ilimde has özelliğinden bahsedilen şeydir ilkesine göre ilmi kelamın konusu nedir? Diye sor. İlk önce bu konuyu ve sonra buyurumun yani bak burada ilk önce tarif almış. Bir kere demiş ki bana ilmi, kelam ilmi tarif et. Nedir yani kelam ilmi? Demiş ki özellikle size arz edeyim ki kelam ilmi o ilimdir ki orada dinin temel inançları irdelenmektedir. Kelam ilmi o ilimdir ki orada dinin temel inançlarından bahsedilir. Böyle bir genel tanım. Peki konusu nedir? Diyor ki biz burada kelam ilmine bir konu belirlemekte bizden şunu beklemeyin ki biz kelam ilmine diğer ilimlerde olduğu gibi tek bir şeyi, tek bir tane konuyu konu edinmiş olalım. Bunu biraz daha açayım size. Şimdi ilimleri birbirinden ayıran onlardan ki konu farkları olduğu gibi mesela tıbbı fizikten ayıran ayrıştıran özellik konularının farklı olması olduğu gibi çünkü insan fizikte bahs maddenin yapısıdır. Tıpta bahs insan bedenidir. Farklı farklı konulardır. Dolayısıyla bu ilim iki ilim oluşmuş olur. Birisinin konusu başka bir şey, birisinin konusu başka bir şeydir. Bu iki tane ilim ortaya çıkmış olur. İlimde ilimleri birbirinden ayıran özellik konularının farklı olması olduğu gibi ilimleri bazen birbirinden ayıran konularının farklı olması değil, amaçlarının farklı olmasıdır. Mümkündür iki ilim olsun ki iki ilim aynı konuyu, aynı şeyi kendisine konu edilsin. Örneğin yine gelelim insan bedenine. İnsan bedeni tıp ilminin konusu olduğu gibi biyolojinin de konusu. Hem biyoloji insan bedeninden bahseder, hem de tıp ilmi. Ama buna rağmen tıp ilmi başka bir ilim ve biyoloji başka bir ilimdir. İki ilimdir, bir ilim değil. Ama konuları birdir. Her ikisi de insan bedeninden bahsediyor. Ha. Peki ne oldu da ki konu bir olduğu halde burada iki ilim ortaya çıkmış oldu, tek ilim değil. Diyor ki şeyleri, ilimleri birbirinden ayıran sadece konu değil. Ayrıştırma, iki ilim ayrıştırma ölçüsü bir de amaçtır. Tıp ilminde her ne kadar bu açıdan biyolojiyle birlikte insan bedenini ikisi de paylaşıyor ise de tıp ilminin insan bedenini incelerken incelemesinden amacı farklı bir şeydir. Ve biyoloji insan bedenini incelerken amacı farklı bir şeydir. Her birisi bir şeyi farklı amaçlardan, farklı yönlerde ele alıyor. Tıp ilmi insan bedenini sağlık ve hastalık yönünden ele alıyor. Biyoloji insan bedenini canlı olmak yönünden ele alıyor. Canlı varlık olma yönünden. Dolayısıyla yani her birisinde bahs yönü farklıdır, amacı farklıdır. Biyoloji insan bedenini anlamaya çalışıyor, amacı başka bir şeydir. Keza tıp ilmi insan bedenini anlamaya çalışıyor, amacı başka bir şeydir. O halde mümkündür iki ilmin konusu bir olduğu halde, aynı konuyu, aynı şeyi konu edindiği halde iki ilim olsun, tek ilim olmasın. Bazen ilimleri birbirinden ayıran konulardır. Konular farklı farklı şeylerdir. Bazen de mümkündür konu bir olduğu halde amaçların farklılığı iki ilmi birbirinden ayırsın. Eğer diyor ki konular iki ilmi birbirinden ayrılsa daha söz konusu değil orada. Mesela diyelim ki birisi dediğim gibi örneğin madenden bahsediyor. Birisi insan bedeninden bahsediyor. Konu aslında başka bir şey. Maden, işte petrol. Petrol mühendisliğinde petrol okutuluyor. Peki petrolla insan bedeni farklı mı bir şeyler? Bu ilim tamamıyla yabancı bilgiler. Birisi yabancı, o burada bir meal. Ama o yerde ki biz ilimlerin amacına baktıksa mümkündü orada bir konu iki ilmin konusu olduğu gibi iki farklı konu da bir ilmin konusu olabilir. Yani şart değil orada konu tek bir konu olsun. Eğer biz mesela diyelim ki belli bir amaçla ilmi ayrıştırıyor isekse mümkündür iki tane farklı farklı şeyleri aynı amaca aynı amacı sağladıklarından dolayı getirelim bir ilimde bahsedelim. İki tane farklı nesneyi. Birinci bölümde bunu, ikinci bölümde de ötekisini. Ama her ikisinin de amacı ayrıdır. Diyor ki kelam ilmi o ilimlerdendir ki orada farklı farklı konular ele alınıyor. Yani tek bir konu öyle değil ki mesela aynen biyoloji gibi veya aynen tıp gibi bir varlığı ele alsın, o varlığın özelliklerinden bahsetsin. Öyle bir ilim değil. Belki kelam ilmi farklı farklı şeyleri, konuları ele alıyor. Bir bu konuyu ispat ediyor, bir diğer konuyu ispat ediyor. Böyle farklı farklı. Ama hedef birliği var. Farklı konulardan bahsediyor. Ama hepsinin amacı aynı amacı sağlıyor. Dolayısıyla kelam ilmini de bize diyor ki tek bir konu benden sorma. Eğer sorsan kelam ilminin konusu nedir? Ben sana şudur aynen tıp biliminde insan bedenidir gibi bir cevap veremem. Kelam ilminin konusu farklı farklı şeyler olabilir. Ama peki bu farklı farklı şeyler nasıl olup da bir ilmin konusunu teşkil edebilirler diye sorduğunda derim ki çünkü amaç birliği vardır. Hepsinin amacı sonucu aynı şeydir. Dolayısıyla kelam ilmindeki birliği sağlayan konu birliği değil, kelam ilmini tek bir ilim yapan konu birliği değil, amaç birliğidir diyor. Şu noktayla burada yine diyor, vaktimiz bitmiştir. Efendim, sağ olun.